Ayrım 57, saklı seçilmişler, Soner Yalçın, sayfa 457. Devrimci hemşire. Dünyada ari ırk nüfusunun artması için gelişmemiş ülkelerde nüfus planlaması yapma projesi de Öjeni görüşünün yansımasıydı. Dipnot, hemen her iktisadi okulun nüfus konusunda bir önermesi bulunmaktadır. Korumacı, ekonomist, merkeziyetçi, merkantilistler nüfusun ulusal gücün bir öğesi olduğunu ileri sürerek artışın olumlu olacağını ve ekonomiyi de daha iyi seviyelere taşıyacağını öne sürmüşlerdir. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler sözünü ilk sarf eden fizyokratlar ise sebep-sonuç ilişkisini tam tersi yönden okumuşlardır. Onlara göre nüfus artışı sebep değil ancak sonuç olabilir. Zenginleşen ülkelerin nüfusunun artabileceğini, aksi durumda nüfusun zararlı olduğunu söylemişlerdir. Fizyokratlara göre devlet tek bir vergi almalıydı, o da tarım sektöründen. Hangi kesim üzerinde nüfus azalışı yapılması gerektiği belli değil mi? Bu görüş neoliberalizmin görüşlerine oldukça paralel bir doğrultudadır. Rockefeller ve Carnegie gibi varlıklı seçkin aileler tarafından maddi destek verilen Öjeni'nin asıl hedefi neydi? Arzu edilmeyen kan soylarının sistematik biçimde imha edilmesi anlamına gelen negatif öjenik. Birini tanıtayım. Negro Zenci projesinin başında bir kadın vardı. Bugün farklı maskeler ile tanıtılsa da hedefi siyah nüfusu azaltmaktı. Üstün ırk, master race yaratmaktı. Adı Margaret Sanger, 1879-1966, aktivist hemşire. Dünyada kadın hakları mücadelesi veren kadın olarak tanınıyor. ABD'de neyin mücadelesini verdi? Doğum kontrolü, bu terimin mucidi, kürtaj hakkı. Kilisenin günahkar suçlamasına rağmen geri adım atmadı. 1914 yılında The Woman Rebel isimli aylık bir gazete çıkarmaya başladı. 1921'de Amerikan Doğum Kontrolü Birliği'ni American Birth Control League kurdu. 1927'de Cenevre'de ilk Dünya Nüfus Konferansı'nın toplanmasına öncülük etti. 1939'da Negro, Zenci Projesi'ni başlattı. 1953'te kurulan Uluslararası Aile Planlaması Federasyonu'nun ilk başkanı oldu. Hindistan ve Uzak Doğu ülkelerinde doğum kontrolü konusunda çalışmalar yaptı. 1921 yılında şunu yazdı: "Görünüşe göre insan ırkının büyük sorununa her yeni yaklaşım ön yargı, alay ve yanlış yorumlama öngörüleri ile canlılığını sergilemelidir. Öjenistler yıllar önce ırk yenilenmesi için yapılan bu programın acımasız aptallık ve cehaletle alaya tabi tutulduğunu hatırlayabilir. Bugün Öjeni en çeşitli akıllar tarafından ırk, siyasi ve sosyal sorunların çözümüne en uygun ve kapsamlı yol olarak önerilmektedir. En uzlaşmaz ve cesur öğretmenler ve bilim insanları insan ırkının bu büyük biyolojik yorumuna destek vermişlerdir. Doğum kontrolünün öjeni ve uygarlık değeri aydınlanmış ve zeki insanlar için belirginleşiyor. Doğum kontrol propagandamızın temelini oluşturan öjenin nihai hedefleri ile hemen hemen aynıdır. Doğum kontrolü savunucusu olarak uygun olmayan doğum oranı ile uygarlığa en büyük tehdidi oluşturan uyum arasındaki dengesizliğin asla düzeltilemeyeceğini belirtmek için mevcut fırsattan yararlanmak istiyoruz. Bu konuda alçak sınıfların örneği, zayıf düşünen, zihinsel olarak kusurlu, yoksulluk çeken sınıfların doğurganlığı, zihinsel ve fiziksel olarak uyumu sağlamak için eğitimli ve veya eğitimsiz insanların daha verimli ebeveyni olmakla yükümlü tutulmamalıdır. Aksine günümüzün en acil problemi zihinsel ve fiziksel açıdan kusurlu olanların aşırı doğurganlığını sınırlamak ve caydırmaktır. Spartalı yöntemler toplum üzerinde zorlu olabilir. Öjeniklerin gerçek menfaatlerine en iyi hizmet edeceğiz. Çünkü çalışmalarımız pratik ve pragmatik bir değere sahip olacak. Margaret Sanger'ın arkasında Rockefeller vardı. Vakıf bu konudaki düşüncesini şöyle yazdı: "Aile planlaması ve nüfus artışı endişeleri Rockefeller ailesini ve onların hayırseverliklerini uzun zamandır ilgilendirmektedir. Bu çıkarlarla ilgili çeşitli projeler geçen yüzyılda Rockefeller'ın desteğini aldı. Günler sonra John D. Rockefeller Jr. Sanger'ın davasına isimsiz bir bağışta bulundu. John D. Rockefeller Jr.'ın aile planlaması konusundaki desteği babasınınkinden daha açıktı. Bu konudaki ilgisini mütevelli heyetlerine açıkça belirtti ve nüfus kontrol konularında daha kesin bir biçimde davranmaları için baskı yaptı. Nüfus kontrolü tartışmalı oldu. Birçok yabancı hükümet planları kültürel açıdan uygun olmayan veya emperyalist olarak gördü. Bunun yerine Rockefeller Jr. tarıma yöneldi. Bu da çok daha az tartışmaya neden oldu. Nüfus planlamasına neden ihtiyaç duydukları sır değil, Öjeni felsefesi. Amaç güçlü ırklar yaratmak. Bunu genetik doğum kontrolü, aile planlaması, nüfus kontrolü gibi kavramlarla gerçekleştireceklerdi. Rockefeller, Haziran 1952'de Nüfus Sorunları Konferansı'na sponsor oldu. Konferanstan sonraki aylarda Rockefeller, Nüfus Konseyi kurulmasını önerdi. Rockefeller Vakfı ile Ford Vakfı katkılarıyla 1954'te BM Roma'da Dünya Nüfus Konferansı düzenledi. Ne tesadüf! BM Rockefeller'ın çalışmalar yürüttüğü Hindistan'ın isteğiyle bu ülkede dünyadaki ilk hükümet düzeyinde oluşturulan aile planlaması programını destekleme kararı alındı. Nüfus Konseyi oluşturuldu. Konsey demografik eğitimle ilgilenen gelişmekte olan ülkelerden gelen bireylere burs desteği sağlayarak bilimsel araştırma ve aktivizm arasında bir denge oluşturmaya çalıştı. Dünya ölçeğinde nüfus planlaması büyük maddi güç istiyordu. Bu nedenle projeye Dünya Bankası Kalkınma Örgütü'nden destek alındı. Örneğin bu Amerikan kuruluşu 30 yıl içerisinde sadece Mısır'a 28 milyar dolarlık bağış yaptı. İstediği sadece aile planlaması değildi. Bununla beraber ekonomik ve demokratik reformların yapılması. Yani Nasır gibi ulusalcı sosyalist Arap hareketlerin bir daha iktidara gelmesini engellemek. Dipnot, Türkiye Devlet Arşivleri Müdürlüğü'ne girdiğinizde karşınıza Rockefeller ile ilgili İngilizce, Fransızca, Osmanlıca ve Türkçe belgeler çıkıyor. Örneğin tarih 21 Ekim 1966, Başbakan Süleyman Demirel'e John D. Rockefeller'dan mektup geliyor. Dünya nüfusunun süratle artışı ile ilgili büyük problemlerin yaşanacağını belirterek yapılan nüfus önleyici çalışmalara yardım istiyor. Kinsey Sachs Raporu. Rockefeller nüfus projeleri için önemli miktarda kaynak ayırdı. Birçok ülkede aile planlaması ve sağlık programlarına sponsor oldu. Nüfus çalışmaları 3 ana alana odaklandı. Üreme biyolojisi araştırması, gebeliği önleyen ilaç, kontraseptif teknoloji araştırması ve politika çalışmaları. Nüfus planlaması olur da seks araştırması olmaz mı? Aynı yıllar, Dr. Alfred Kinsey, 1894-1956, cinsel devrim yapan Amerikalı bilim insanı diye dünyaya tanıtıldı. 30 binden fazla dernekle yaptığı birebir görüşmeler sonunda gizli eşcinsellik, kadın cinselliği, mastürbasyon gibi konularda elde ettiği verileri kamuoyuyla paylaşan Kinsey raporu o kadar etkili oldu ki sayısız ülkede cinsel kulüpler ve yayınlar ortaya çıktı. Geleneksel değerleri yıkan Kinsey'in amacı hala tartışılıyor. Daha önce böceklere odaklı araştırmalar yapan biyolog, zooloji uzmanı Kinsey, neden insanın seks hayatını araştırmaya karar vermişti? Kinsey raporu hakkında çok iddia var. Bunlardan biri uyuşturucu, seks ve televizyonla tatmin edilen, politikadan uzak bir toplum oluşturulması. Diğer iddia cinselliğin üremeden ayrı ele alınması ve bu sayede kısırlaştırma ve kürtaj da dahil diğer doğum kontrol yöntemlerinin kabul edilmesini sağlamak. Başka bir iddia ise çekirdek aileyi yıkmak. Kinsey'in görüşleriyle Nazi fikirlerinin aynı olması tesadüf mü? Aşk, gerilik, seks, çağdaşlık. Kuşkusuz çok yorum yapılabilir. Ama Dr. Kinsey'in sponsorunu öğrendiğinizde kafanızda şüphe kalmıyor. Rockefeller Vakfı. Vakıf bülteni bu konuda şu kadarını yazıyor. Kinsey'in araştırması Ulusal Araştırma Konseyi, NRC, Seks Sorunları Araştırmaları Komitesi aracılığıyla Rockefeller Vakfı tarafından finanse edildi. Kinsey 1941'de 1600 dolarlık ilk bağışını aldı. 1947'de Kinsey'in projesine yılda 40 bin dolarlık Rockefeller Vakfı desteği verildi. Kinsey'nin hibeleri NRC komitesine yapılan tüm vakıf katkılarının yarısına denk geldi. Bu bağışlar Amerika'nın sosyal ve ekonomik kesitini temsil etmek amacıyla binlerce kadın ve erkekle mülakat düzenleyen, toplanan ve analiz eden bir ekibe fon sağlanmasına yardımcı oldu. Mayıs 1949'da Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri önümüzdeki 3 yıl için NRC desteğini sürdürmeye karar verdi. İlk kitabı İnsan Erkeklerinde Cinsel Davranışlar adlı eseri 1948 yılında çıkaran Dr. Kinsey, ikinci kitabı İnsan Dişilerinde Cinsel Davranışlar isimli eserini 1953 yılında çıkardı. Bu kitap talihsiz bir döneme denk geldi. ABD'de her taşın altında komünist arandığı yıllardı. Kitap birden siyasi silah olarak görüldü. Amerikan ahlakını zayıflatarak komünizme yardımcı olmak. Kinsey raporları kongre araştırmalarında Rockefeller aleyhine kullanılmaya başlandı. Vakıf 1954 yılında Dr. Kinsey'e para vermeyi bıraktı. Dr. Kinsey 1956'da öldü. Araştırmalarının çoğunu yayınlayamadı. Rockefeller durmayacaktı. Sosyal psikolojinin kurucu babası kabul edilen Kurt Lewin, 1890-1947, sonradan CIA'ye dönüşen istihbarat örgütü OSS kuruluşunda da etkin rol oynadı. Psikolojik harbi literatüre soktu. Psikolog Lewin'in araştırmalarındaki finans kaynağı kimdi? Rockefeller. Kısırlaştıran ev eşyaları. Yazdım. Ekoloji teriminin mucidi Nazilerin öğretmeni Ernst Haeckel idi. Rockefeller'ın insan ekolojisi üzerine yapılan bilimsel çalışmalara fon ayırmaya devam ettiğini vakıftan öğreniyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından coğrafik odağını dünyaya doğrultan Rockefeller Vakfı nüfus konularıyla ilgilenmeye başladı. Meksika Tarım Programı'nın başarısı Rockefeller Vakfı'nın Latin Amerika, Asya ve Afrika'daki insanlığın refahına katkıda bulunması için yeni olanaklar açtı. Aynı zamanda tarımın daha geniş toplumsal, ekonomik, politik ve çevresel faktörleri olan karmaşık ilişkisini ortaya koydu. Rockefeller Vakfı 1940'lar ve 1950'ler boyunca nüfus sorunları araştırması için Scripps Vakfı, nüfusun bilimsel çalışması için Uluslararası Birlik ve özellikle Princeton'daki Nüfus Araştırmaları Ofisi gibi önde gelen kurumlarda demografik çalışmaları destekledi. 1948'de Princeton nüfus bilimcileri Frank Notestein ve Irene Tauber'in önderliğinde Uzak Doğu'nun keşif araştırmasına sponsor oldu. Aynı zamanda Rockefeller Vakfı, Hindistan gibi ülkelerde yer almaya çalışırken, karmaşık bir kültür, coğrafya ve ekonomi içinde sistematik bir değişimi gerçekleştirmek için zorlu bir görev yürüttü. Çalışmanın yönetmeni John E. Gordon'ın belirttiği gibi nüfus kontrolünün amacı yalnızca sayıların kontrolü değil, rakamların kontrolü ancak insan hayatının daha kaliteli olmasına neden olursa başarılı olur. Aslında Rockefeller Vakfı'nın nüfus çalışmalarına en iyi yanıtı Hindistan'da görevlendirilen biyolog Marston Bates verdi. Nüfus sorunu sosyal bilimlere ait bir konudur. Yani diyordu ki, nüfus biyolojinin konusuna girmez. Benim bu araştırmalarda ne işim var? Çünkü Dr. Bates gizli hedefin öjeni olduğundan şüphe ediyordu. Sonuçta Rockefeller'ın nüfus çalışmaları başarılı oldu. 2020 yılında dünyada 5 yaşından küçük çocuklardan çok 65 yaşından büyük yaşlılar olacak. Çin'de 65 yaş üstü kişi sayısı yakın gelecekte 350 milyonu bulacak. Bu rakam 1990 yılında dünyadaki tüm yaşlı insan sayısıydı. İnsan yavaş yavaş ölüme gidiyor. Bu sebeple gelenekleri modernleştirip gıdayla kitlesel kıyım yapıyorlar. Nasıl ki Eskimoların yaşlıları iyice güçten düşünce intihar ederdi, Fijili yaşlı erkekler ölmek istediklerini yakınlarına söylerdi ve diri diri toprağa gömülürdü. Gömülmeyi istemeyenler ailenin yüz karası görülürdü. İsveç'te aile yaşlılarını öldürmek için her evde dikenli topuzlar bulunurdu. Şimdi evlerde ne var? Kısırlaştıran eşya. Harvard Üniversitesi'nin araştırmasında tüp bebek tedavisi gören 211 kadının %80'inin idrarında alev almayı geciktiren kimyasallar tespit edildi. Spor minderi, ev mobilyaları, halı, araba koltukları, bilgisayar ve cep telefonları gibi günlük hayatta yaygın şekilde kullanılan ürünlere alev almayı geciktirici olarak eklenen organofosfat, PFR türü kimyasalların kısırlığa yol açabilecekleri açıklandı. Kısırlaştırıyorlar çünkü biliyorlar ki dünya 2050 yılında 10 milyar insana yetmeyecek. Kısırlaştırma projesine sık değiniyorum çünkü hedefleri üremeyi yok etmek. Kanada'dan İngiltere'ye yapılan araştırmalarda kola içeceğini daha çok gençler tüketiyor. Güney Danimarka Üniversitesi'nde 2500 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada sperm örneklerinde yapılan incelemeler neticesinde aşırı kola tüketiminin sperm kalitesini ciddi oranda düşürdüğü ortaya çıktı. Günde 1 litre kola içen gençlerin çok düşük sperm değerlerine sahip olduğu belirlendi. Kola erkeklerde testosteron hormon dengesini bozarak sperm sayısını ve hareketini önemli ölçüde düşürüyordu. Uzatmayayım. Sadece şu eklemeyi yapmama izin veriniz. Zehir birimi toksikoloji kurucusu Alman bilim insanı Paracelsus 1493-1541 der ki her şey zehirdir ve zehirli olmayan hiçbir şey yoktur. Sadece dozu bir şeyin zehirli olup olmadığını tayin eder. Doz önemli. Bu nedenle alışkanlık yaptırıyorlar. Bıkmadan aynı soruyu yönelteceğim. Rockefeller sadece insana yardım için mi tarım ile ilgileniyordu, sağlık ile ilgileniyordu, eğitim ile ilgileniyordu, nüfus ile ilgileniyordu, ekonomi ile ilgileniyordu, politika ile ilgileniyordu? Dipnot. Eğitim denince aklıma UNESCO kelimesi geliyor. 14 Aralık 1946'da kurulan UNESCO, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu demek. 1957'de Kurak Bölgeler Projesi ile dünyada büyük bir çalışma yaptı. UNESCO'nun ilk yöneticisine sıkı bir öjenist olan biyolog Sir Julian S. Huxley 1887-1975 olması tesadüf mü? Vakıf bunu saklamıyor. Rockefeller daha önce hiç olmadığı çağda Amerikan hükümetinin teknik yardım programlarının yanı sıra çok taraflı yardım ve kalkınma örgütleri gibi geniş bir alanda faaliyet gösterdi. Bir yandan yardım programlarının az gelişmiş ülkelerdeki demokrasiyi teşvik etmek için güçlü inandırıcı araçlar olduğunu kabul etti. ABD'nin soğuk savaş duyarlılığını paylaştı. Nüfusla ilgilenirken aslında tarım toplumlarının büyük ölçekli ekonomik ve siyasal dönüşümleriyle uğraştı. Bu bağlamda tarım Rockefeller'ın yalnızca gıda üretimini değil, aynı zamanda sosyal konuları da etkilemeyi umduğu bir forum olarak ortaya çıktı. 1950'li yılların sonlarında dünyanın az gelişmiş ülkeleri olarak adlandırılan yerlerinde daha kapsamlı tecrübelerle gıda, sağlık, çevre ve nüfus arasındaki derin bağları ortaya çıkardı. Bu noktadan itibaren nüfus çalışması Rockefeller Vakfı'nın geliştirme programlarının önemli bir özelliği haline geldi. Bu büyük proje yeni değildi. Dün Naziler ile işbirliği içinde soy geliştirme araştırması yapanlar Rockefeller vesaire değil miydi? Sürekli yaşam bir var olma savaşıdır, tabiat yoksulları yok olmaya mahkum etmiştir dediler. Fakirliği önlemeye kalkıp yenik düşmüş sınıflara yardım etmek evrimi sağlayan doğal seleksiyon yasasına aykırıdır dediler. Dün ve bugün yapılanlar hiç şaşırtıcı değil, hedefleri belli, hiç aksatmadılar. İnsanoğlunu nasıl kolayca ölüme mahkum ettiklerine çarpıcı örnek vermeliyim. Manhattan Projesi. Önce şu noktaya değinmek zorundayım. Yıl 1939, Alman bilim organı Naturwissenschaften'da bir makale çıktı. Yazarları Alman kimyacı Otto Hahn, ki 1944 yılında Nobel Kimya Ödülü aldı, Alman kimyacı Fritz Strassmann, Avusturyalı fizikçi Lise Meitner. Yazarlar makalede bir dizi küçük ölçekli laboratuvar deneyine dayanarak nötron bombası bulduklarını bilimsel dille açıkladı. Bu sonuç başta dünya fizik topluluğu olmak üzere bilim dünyasında bomba etkisi yaptı. En çok korktukları ise Alman fizikçi Werner Heisenberg idi. Atom yapısı bilgisine katkılarından dolayı 1932 yılında Nobel Fizik Ödülü almıştı. Dünya savaşa gidiyordu. Makaleye göre Naziler atom bombası mı yapıyordu? Hayır, bu koca bir yalandı. Zaten makaleyi yazanların Naziler ile ilişkisi bile yoktu. ABD'deki kimileri ama diyordu, ya korkup Nazilere yardım ederlerse? Heisenberg'in atom bombası yapmak için hocası 1922 Nobel Fizik Ödülü sahibi Danimarkalı Niels Bohr'u ikna etmeye çalıştığı söyleniyordu. Bu da hiçbir zaman doğrulanamadı. Aksine Bohr, ABD'deki çalışmalara yardım etti. Naziler atom bombası yapıyor sözü gerçeği yansıtmıyordu, mesele başkaydı. Amerikalı Ernest Orlando Lawrence, 1939 Nobel Fizik Ödülü sahibiydi. İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombası çalışmalarına katıldı. Tarih 20 Ağustos 1945. Nagasaki'ye atılan atom bombasından 11 gün sonra Lawrence, Rockefeller Vakfı Doğal Bilimler Başkanı Warren Weaver'a şu mektubu gönderdi. Rockefeller Vakfı bu çalışmada hayati rol oynadı. Atom bombasının yaratılmasına yardım eden çok sayıdaki araştırmacı J. Robert Oppenheimer, Leo Szilard, Niels Bohr, Arthur H. Compton ve Enrico Fermi dahil olmak üzere Rockefeller kurumlarından hibe veya burs aldı. Bu desteğin büyük kısmı Rockefeller Vakfı'nın teorik fizik alanını geliştirmek için çalıştığı 1920'lerde ve 1930'larda verildi. O zaman atom bombası geliştirmek için kullanılacağını anladılar. İşte budur. Rockefeller Vakfı atom bombası çalışmaları için Kaliforniya Üniversitesi'ne hibe olarak ardı ardına 80 bin dolar, 60 bin dolar ve 1940 yılında 1 milyon 150 bin dolar verdi. Bu nedenle gizli atom bombası çalışmalarına Rockefeller şirket merkezlerinin bulunduğu yer olan Manhattan Projesi adı verildi. Atom çalışmaları gizlilik içinde New Mexico'da yapıldı. Rockefeller Vakfı'na göre ABD hükümeti daha sonra bu işi üstlendi ve ilk atom bombalarının üretilmesi için yeterli miktarda parçalanabilir malzeme geliştirdi. Rockefeller, DuPont, Ford hepsi işin içindeydi. Dipnot, İkinci Dünya Savaşı sürecinde Henry Ford da B-24 bombası yapımında görev aldı. 8600 B-24 bombası, 3000 tank, 13000 amfibi araç, 93000 kamyon ve 300000 jip yaptırdı. Atom bombası çalışmalarına 3,5 yılda 2 milyar dolar, günümüzdeki 50 milyar dolar para harcandı. Peki atom bombası çalışmaları Nazileri durdurmak için mi yapıldı? Biliniyor ki Japonların Pearl Harbor saldırısına kadar ABD savaşa girmeye isteksizdi. Keza Amerikan askeri istihbaratına göre ABD'ye sığınan atom bombası yapması konusunda dönemin en önemli bilim insanları Major Leo Szilard ve İtalyan Enrico Fermi Nazi sempatizanıydı. Bu ikili ve Albert Einstein hakkında hükümet için hiçbir gizli görevde kullanılmamalıdır notu vardı dosyalarında. Savaş bitti ve fakat Manhattan Projesi çalışmaları insanlığın geleceği için devam etti. ABD 1949'da nükleer cephaneliği yönetmek için Sandia Ulusal Laboratuvarı'nı kurdu. Mike adını verdiği hidrojen bombasını ABD 1952 yılında denedi. Soğuk Savaş döneminde haberler hep Sovyetler Birliği nükleer bomba denedi üzerineydi. ABD'nin eli sanki armut topluyordu. 1961'de ABD B-52 tipi bomba uçağı taşıdığı 3 hidrojen bombası ile birlikte İspanya Körfezi'nde yere çakılınca mesele anlaşıldı. ABD hız kesmemişti, çalışmaları aralıksız sürüyordu. Bildiğim şu, Ağustos ayı başında ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi NNSA, Tonopah test üssünde 2 adet B-61-12 güdümsüz nükleer bomba denemesi yaptı. Duydunuz mu? Neredeyse her yıl Kuzey Kore'nin nükleer deneme yaptığı ile ilgili haber okuyoruz. Keza İran'la ilgili. Ne doğru ne yanlış. Hangisi gerçek? Algılar, imajlar üzerinden bir dünya inşa ediyorlar. Tavistock İnsan İlişkileri Enstitüsü, Tavistock Institute of Human Relations adını duydunuz mu? 57. ayının sonu. Sayfa 466.